SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
NATO ile üyelik sürecinin başladığı Finlandiya ve İsveç'e Rusya'dan uyarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde içinde 51 mültecinin cesedinin bulunduğu yük kamyonunun sınırda durdurulduğu ancak denetlenmediği ortaya çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasındaki görüşmede Biden yeni model F-16'ların Türkiye'ye satılması için çalışacağını söylediği iddia ediliyor. Madrid'deki NATO zirvesi sonuç bildirgesinde Avrupa'ya yönelik en önemli tehdit olarak tanımlanan Rusya, gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyelik yolunun açıldığı İsveç ve Finlandiya ile herhangi bir toprak anlaşmazlığı olmadığını, ancak NATO'nun iki ülkeye savunma altyapısı inşa etmesi durumunda uygun bir şekilde tepki göstereceğini söyledi.
Раньше не было никаких угроз для них.
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond.
Eğer iki ülkeye NATO askeri teçhizatı ve askeri konuşlanırsa, biz de buna uygun bir şekilde karşılık vermek zorunda kalırız diyen Putin, bize oluşan tehditlere uygun karşı tehditler geliştirmemiz gerekiyor diye konuştu. Neden bunu anlamıyorlar? Aramızdaki ilişkiler çok iyiydi ama şimdi gerilim olacak. Bu bariz ve kaçınılmaz diye konuştu. Bu arada Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başından beri yaşanan en büyük esir takası gerçekleşti. 144 yaralı Ukraynalının iade edildiği belirtiliyor. Madrid'deki NATO zirvesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşme, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olarak kabul edilme sürecine onay vermesinden sonra gerçekleşti. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Biden'ın Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında sağlanan mutabakattan memnuniyetini dile getirdiği bildirildi. Ayrıca Ukrayna'ya savunma desteğinin sürmesi konusunda iki ülkenin kararlı tutum sergilediği belirtildi. Görüşmede Ege ve Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı. Türk kaynaklar ise ikili görüşmede Türkiye'nin F-16 modernizasyonu ve yeni savaş uçağı taleplerinin gündeme geldiğini belirtti. Biden'ın da Washington'a iner inmez F-16 konusunu çözmek için çalışacağım ve Kongre'den geçmesi için gayret göstereceğim ifadelerini kullandığı belirtildi. Madrid saatiyle salı akşamı Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yolu açılırken Türkiye ile imzaladığı NATO üyeliğine ilişkin mutabakat nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmedik diye konuştu. İsveç gazetesi Aftonbladet'e açıklamalarda bulunan Lind, terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı, Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok dedi. Lind ayrıca İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini de söyledi. Mutabakatta Türkiye'ye verilen güvenceler arasında başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırması yer almıştı. Türkiye'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da teröristlerin iadesini tekrar gündeme getireceklerini söyledi.
Mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği hem Finlandiya'da 6 PKK'lı 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıkları'nda bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteyeceğiz.
İsveç parlamentosunda Kürt kökenli bağımsız milletvekili Emine Kakabave de mutabakatı İsveç siyasi tarihinde kara bir gün olarak niteledi. Milletvekilinin de Türkiye tarafından istendiği iddia edilmiş ancak bu iddia doğrulanamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bir kamyonun içinde havasızlık ve sıcaktan hayatını kaybeden 51 mülteci konusunda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yetkililer, mültecilerin cesetlerinin bulunduğu kamyonun sınırı geçerken durdurulduğunu ancak denetlenmediğini belirtti. Texas valisi Greg Abbott, kaynak sıkıntısı yüzünden sınır güvenliğinin kamyonu denetlemediğini söyledi. Vali, kaynak sıkıntısı yüzünden tüm kamyonların denetlenemediğini söylemesine rağmen eyaletin otoyollarında ilave kontrol noktaları oluşturacağını belirtti.
As you all surely know, the truck passed through a border point.
Bildiğiniz gibi kamyon sınırdan denetlenmeden geçti. Çünkü gümrük yetkililerinin tüm kamyonları denetleyecek kaynağı yok. Bu yüzden de gümrük yetkilileri bu hayatları kurtaramadı diye konuşuyor vali. Dünya Sağlık Örgütü devam eden maymun çiçek salgınının endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı. 17 Haziran'dan beri 1310 yeni vakanın tespit edildiğini belirten örgüt, 8 yeni ülkede hastalığın ortaya çıktığını açıkladı. Tespit edilen toplam vaka sayısı 3400'ü geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Abdi Mahmut, devam eden salgının yayılması durumda risk altındaki hamile kadınlar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlara tehdidin artacağını söyledi.
We are aware about two cases in UK and we are following up with the Spain.
Britanya'da 2 vaka ve İspanya ve Fransa'da takip edilen vakaların endişe yarattığını söyleyen uzman, çocuk dediklerinde kastettiklerinin 18 yaş altı insanlar olduğunu ve özellikle de 17-18 yaşındaki erkeklerin riskte olduğunu söyledi. Henüz bir vaka tespit edemediklerini ancak bu yaş grubundan endişe ettiklerinin altını çizdi. Avustralya'da yaşlı bakım sektörü temsilcileri federal hükümetin destek fonlarını enflasyon oranında arttırmaması kararının nedenini açıklamasını istiyor. Enflasyon oranının %5'i geçtiği bir dönemde federal hükümet yaşlı bakım sektörüne verilen desteğin 2022-2023 mali yılı için %1.7 artacağını açıklamıştı. Yaşlı ve Toplumsal Bakım Hizmeti Derneği'nden Paul Sadler, masrafları karşılamakta zorlanan sektör için desteğin gerekenden çok daha az olduğunu söyledi. Mevcut enflasyon koşullarında %1.7'lik artışın aslında kapsamlı bir kesinti anlamına geldiğini belirtti. New South Wales eyaletinde de bugün okullar kapalı. Öğretmenler 2 haftalık okul tatilinin başlamasından bir gün önce grev kararı aldı. Binlerce öğretmen bu sabah Sydney şehir merkezinde protesto gösterisine katıldı. Öğretmenler New South Wales hükümetinin %3,5'luk zam teklifine itiraz ediyor. Öğretmen Federasyonu Başkanı Angelo Gavrilatos, öğretmenlerin greve gitmekten başka çaresi olmadığını söyledi.
Our most recent meeting with the government has not produced any breakthrough.
Hükümetle yapılan son pazarlıkların sonuç vermediğini belirten yetkili, hükümetin maaşlar için ve ağır iş yüküne karşı bir adım atmayı reddettiğini, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Bugün Sydney'de toplu taşım sektörü çalışanları da greve devam ediyor. Raylı Sistem, Tramvay ve Otobüs Sendikası, Kore yapımı tren filosuna yapılacak güvenlik önlemleri hakkında hükümetle fikir ayrılığı yaşıyor. Ulaştırma Bakanı güvenlik için 264 milyon dolar harcanacağına yönelik sözlü güvence verse de sendika yazılı güvence ve kapsamlı bir paket istiyor. Güney Avustralyalı uyuşturucu tüccarı Dominic Pere, 1994'te Adelaide'deki Ulusal Suç Kurumu'na yönelik bombalı saldırıdan suçlu bulundu. Pere, içinde bomba olan bir paketi ofise gönderip polis görevlisi Jeffrey Bowen'ı öldürmek ve avukat Peter Wallace'ı ağır yaralamakla suçlanıyordu. Pere, 1994'te saldırıdan kısa süre sonra suçlanmış ama delil yetersizliği yüzünden suçlamalar düşürülmüştü. Şimdi 64 yaşında olan Pere, 2 yıllık bir soruşturma sonrası 2018'de aynı suçtan dolayı yeniden suçlanıp tutuklanmıştı. Avustralya Enerji Piyasası Operatörü 30 yıllık bir yol haritası açıkladı. Enerji dağıtım ağına 12 milyar dolarlık yatırım çağrısı yapan operatör, yatırım sürecinin hemen başlaması gerektiğini belirtti. İşçi Partili federal hükümetin de benzer bir planı var ancak operatör sürecin hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de memur ve memur emeklilerinin ek göstergelerinde artış ile en düşük emekli maaşının 3000 liraya yükseltilmesini içeren torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında teklif metninde değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklifi eklendi. Teklif yasalaşırsa en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Sinop, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu'yu vuran sel felaketinin ardından bölgeye giden Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu. Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin özellikle ulaştırma ağını vurduğunu belirtti. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık COVID-19 verilerine göre 20-26 Haziran'da 26 bin kişinin testi pozitif çıktı ve 17 kişi hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 43 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Avustralya çapındaki hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu Perth'te genelde güneşli 19 derece, Adelaide yağmur azalıyor 15, Melbourne parçalı bulutlu 13, Hobart yağmur bekleniyor 11, Canberra bulutlu 13, Sydney genelde bulutlu 19, Brisbane yağmurlu 21, Cairns yağmurlu 25 ve Darwin yağmurlu 25 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.